Ayrım 2, sayfa 13. Robert Musil. Robert Musil'e yazdığı bir mektupta Thomas Mann şöyle demişti. Ölümsüzlüğünden sizinki kadar emin olduğum bir başka yaşayan Alman yazarı yok. Ne yazık ki ölümsüzlük, borç karşılığı gösterilebilecek bir ipotek değildir ve karın doyurmaya da yaramaz. Avusturyalı romancıların en büyüğü, 1942'de sığınmacılığın yoksulluğu içerisinde öldü. Geride kalan belgeleri arasında şu not bulundu. Artık devam edemem. Kendim üzerine yazıyorum. Ve yazar olduğumdan bu yana bu ilk kez oluyor. Söylemek istediklerim başlıkta. Ve son derece ciddi. Enflasyondan önce bana sade koşullarda ulusuma bir yazar olarak hizmet etmemi sağlayan bir mal varlığına sahiptim. Çünkü bu ulus, sözünü ettiğim olanağı bana kitaplarımı satın alarak sağlamıyordu. Kitaplarımı okumuyordu. Ancak kitaplarımı okuyan birkaç bin ya da 10.000 kişi vardı ve bana bugünkü ünümü getiren eleştirmenler ve amatörler de onların arasındaydı. Şu tuhaf ün. Güçlü ama yüksek sesli değil. Çoğu kez üzerinde düşünmeye zorlandım. Bu ün, bir görünümün var olmasıyla var olmaması konusunda düşünülebilecek en çelişkili örnek. Ve ikinci bir not. Yaşamım, her gün kopabilecek bir pamuk ipliğine bağlı ve son yıllarda niteliksiz adam üzerinde çalışırken insanın can düşmanı için bile istemeyeceği epey zamanlarım oldu. Ve İsviçre'deki acı sürgünden bir vatansızın örümcek ağa kadar zayıf yaşamından önce onu umursamayan bir vatanda yazdıkları. Gerçekte ise daha niteliksiz adamı yazmaya başladığımdan bu yana o kadar yoksulum ve yaratılışım nedeniyle her türlü para kazanabilme olanağından öylesine yoksunum ki yalnızca kitaplarımın geliriyle, daha doğru söylemek gerekirse yayıncımın belki de böyle bir gelirin gerçekleşebileceği umuduyla bana verdiği avanslarla yaşıyorum. 6 Kasım 1880'de Avusturya'nın bir taşra kenti olan Klagenfurt'ta doğan Robert Musil, 15 Nisan 1942'de Cenevre'de öldü. Avusturya Macaristan ordusunun bu genç subayı, önceleri makine mühendisliği ve felsefe öğrenimi gördü. Mühendis oldu. Musil renkli çarkını icat etti. Başlangıçta edebiyatta değil ama iş yaşamında kök saldı. İmparatorluğun yıkılmasının ardından 1920'den 1922'ye kadar Avusturya Federal Ordu İşleri Bakanlığı'nda uzman danışman olarak çalıştı. Daha sonra Berlin'e gitti ve hiç tereddüt etmeksizin yazar oldu. İlk romanı için bulduğu konuyu bir arkadaşına bırakmak istedi. Arkadaşı konuya el atmayınca mühendis Robert Musil sonunda bütün cesaretini toplayıp edebiyata bir kaçamak yaptı. Öğrenci Törles'in karmaşaları. Musil 1906'da 26 yaşındayken ilk romanı Öğrenci Törles'in Karmaşalarını Die Verwirrungen de Zöglings Törles yayınladı. Bu roman bir eğitim kurumunda cinsellikten, ruhsal konumdan, yalnızlıktan ve aşağılanmadan kaynaklanan sorunların altında ezilen bir gencin özlü ve büyük bir disipline bağlı kalınarak anlatılmış öyküsüydü. Eğitim kurumlarındaki tedirgin edici atmosfer ve yeni yetmelerden oluşma bir topluluk içerisindeki taşkınlıklar üzerine bu türden anlatılar daha önce de vardı. Ama Musil'in romanı ötekilerle karşılaştırılamayacak kadar derinliklidir. Burada burjuva uygarlığının kabuğunun geçici olarak örtebildiği, çok tartışma götürür ve barbarca bir yeraltı dünyası, artık sağlam olmayan bir düzenin darlıklarından sızan vahşet, insanlığı paramparça edecek bir çağın hazırlıkları gözler önüne serilir. Soylu eğitim kurumunda Törles, Writing ve Beineberg adlı öğrencilerden başka kimsenin bilmediği gizli bir oda vardır. Duvarlar boydan boya Writing'in ve Beineberg'in zemin kat odalarından birinden çalmış oldukları kan kırmızısı bir bayrak kumaşıyla kaplıydı ve yer ikiye katlanmış kalın bir yünlü battaniye ile örtülüydü. Duvarda, kapının yanında dolu bir rövel var asılıydı. Bu odada korkunç şeyler olur. Öğrencilerden Basini adlı, kız gibi güzel ve karakteri belirsiz bir çocuk, hırsızlık yaparken Writing ve Beineberg tarafından yakalanır. Writing, soğukkanlı bir tirandır. İnsanları birbirlerine karşı kışkırtmaktan, birini ötekinin yardımıyla alaşağı etmekten ve arkalarında karşı koymaya çalışan bir nefretin varlığını hissettiği, zorlama iyi davranışların ve yüze gülmelerin tadını çıkartmaktan daha büyük bir zevki yoktu. Çevresindekiler günden güne değişirdi ama çoğunluk hep onun yanındaydı. Onun yeteneği buydu. Writing'in hasmı ve sonraki müttefiki Beineberg ise daha karmaşık bir tiptir. Acımasızlığı, insanları sonuna kadar aşağılama tutkusu, kaynağını bir uzlaşılık felsefesinde aklı ve insanlığı öldüren bir mistisizmde bulur. Her ikisinin kimliklerinde 10 yıllar sonra faşizmi kendilerine uygun sistem olarak yaratan tipler büyük bir sezgi gücüyle işlenmiştir. Savaş sonrası güncelerinde Musil, geçmişe bakarak şu saptamada bulunmuştur. Writing, Beineberg. Bugünkü diktatörlerin tohumları. Onları 1906'nın doyuma ulaşmış burjuva dünyasında tipik diye tanımlamak, edebiyat alanında olağanüstü bir edimdi. Writing ile Beineberg, Basini'yi köleleri yapmaya, üzerinde korkunç bir iktidar uygulamaya, cinsel bağlamda kötüye kullanmaya, her türlü insanlık onurundan yoksun kılmaya ve ona kötü davranmaya koyulurlar. Onu yerde sürünüp şöyle demeye zorlarlar. Ben bir hayvanım, hırsız bir hayvanım, sizin hırsız ve aşağılık hayvanınızım. Görünüşte henüz ayakta duran bir uygarlığın içerisinde toplama kamplarının dehşeti, insanı bütünüyle yıkıma sürükleyen bir iktidardan alınan sapık zevk kendini belli eder. Törles bu karanlık olayların içine çekilir. Sarsıcı nitelikteki bu tiker olayın kendinin çok ötesine atıfta bulunduğunu, önüne bir dünyanın yıkılışının gölgesinin düştüğünü hisseder. Böyle bir oda olabiliyorsa o zaman her şey olabilir demektir. O zaman bugüne kadar tanıdığı tek dünyadan, aydınlık ve günlük dünyadan bir başkasına, karanlık, köpüren, tutkularla dolu, çıplak ve yıkıcı bir dünyaya bir kapıda açılıyor olabilirdi. Yaşamları camdan ve demirden, saydam ve sağlam bir yapının içindeymişçesine, büro ile aile arasında düzenli biçimde akan insanlar ile ötekiler, yani uçuruma itilmiş, kanlı, türlü taşkınlıklarla kirlenmiş, karışık geçitlerde çığlıklar atarak dolanıp duran insanlar arasında yalnızca bir geçiş noktası değil. Fakat bunların sınırlarının gizlice ve her an aşılabilir yakınlıkta birbirine değmesi gibi bir durum da olabilirdi. Ve sonra Törles için şöyle denir. O zamanlar Törles, unutulmuş bir ortaçağ gibi sınıfların sıcak ve aydınlık yaşamından uzakta, Beineberg ve Writing'in üzerlerinde bulunan odadan çok korkardı. Çünkü bu odada bulunan insanlar, ansızın çok farklı bir yaşama ait karanlık, kana susamış kişilere dönüşmüş gibi olurlardı. O zamanlar bu Törles için, sanki çevresi 100 yıllık bir uykudan uyanmış, farklı gözlere görünüyormuş gibi bir dönüşüm, bir sıçramaydı. Öğrenci Törles tipinde, düzeni dışa karşı hala çok iyi işler gözükse bile, artık çökmekte olan burjuva dünyasının ikinci bir temel sorunu netleştirilir. Bu sorun, gittikçe artmakta olan bireysel yalnızlıktır. Törles, bir konuşmanın ortasında pencereden dışarıdaki karanlığa bakar. Sonra o yalnız bırakılmışlık ve terk edilmişlik duygusu yine benliğini kaplamıştı. Şöyle hissediyordu. Burada bana henüz çok ağır gelen bir şey var ve düşünceleri yine bu şeyin içinde ama yalnızca arka planda ve pusuda yatan bir başka şeye, yalnızlığa doğru kaçıyordu. O zaman dünya gözüne boş, karanlık bir ev gibi gözüküyordu ve içinde sanki her odayı arayacakmışçasına bir ürperti beliriyordu. Köşelerinde nelerin gizli olduğu bilinmeyen karanlık odalardı bunlar. Arkadaşlarınkinden daha gizli, daha güçlü ve daha koyu renkli bir tür şehvet eğilimiyle yalnızlığı bir kadın olarak duyumsuyordu. Fakat bu kadının soluğu onun göğsünde yalnızca bir boğulma, yüzü bütün insan yüzlerini unutturan bir anafor ve ellerinin hareketleri de Törles'in bedeninden geçen ürperti dalgalarıydı. Burada Musil'in betimlediği yalnızca ergenliğin o boğucu yaşantısı olmanın çok ötesindedir. Saygı aşılayan cepheleriyle ve pis gizli bölmeleriyle içinde yaşanılan dünya, arkasında bir cehennemin yattığı bu ahlaka dönüşmüş yalanlar bütünü artık korkutucu olmuştur. Kendini günlük gerçeklik diye dört bir yana ilan eden, artık göstermeye çalıştığı kadar gerçek olmayıp, içinde farklı, uçurumdan farksız, derin bir karmaşaya sürükleyen bir başka gerçekliği gizlemektedir. Duygu ve gerçeklik. Ben ve dış dünya artık bir uyum oluşturmaktan uzaktır. Gerçek düzen, birey ile toplumun oluşturduğu bütünlük yitirilmiştir. Törles, insanın yabancılaşmasını ne olduğunu bilmeden yaşar. Olaylar kendi beni, dahası kendi duyguları ile iç dünyanın en derin noktasında yatan, anlaşılmak tutkusuyla yanıp tutuşan herhangi bir ben arasında hep bir duvar vardı. Bu duvar o yaklaştıkça tutkusunun önünde bir ufuk gibi geriye çekiliyordu. Törles, kendini iki dünya arasında, evinden alışkın olduğu üzere her şeyin düzenli ve mantıklı işlediği, sağlam bir burjuva dünyası ile serüveni andıran kapkaranlık, gizlerle, kanla ve beklenmedik sürprizlerle dolu bir dünya arasında bir anlamda parçalanmış gibi hissediyordu. Törles, matematikte sanal sayılar dünyasında buna benzer bir durum keşfettiğini düşünür ve Beineberg'de bu sorun için anlayış arar. Böyle bir hesap işleminde başlangıçta metreleri, ağırlıkları veya somut bir başka şeyi gösterebilen ve en azından gerçek sayılar niteliğini taşıyan sağlam sayılar vardır. İşlemin sonundaki sayılar da böyledir. Ama bunları birbirine aslında var olmayan bir şey bağlar. Böylesi yalnızca ilk ve son ayakları bulunan ama yine de insanın üstünden sanki yapı bütünüyle tamammış gibi geçtiği bir köprüye benzemiyor mu? Beineberg onunla ve her şeyin doğal olması isteğiyle alay eder. Beineberg'e göre insan, doğa üstünün, uç dışının bilincinde olmalıdır. Aslında böylece demek istediği, o zamandan beri belki 100 kez duymuş olduğumuz bir şeyden başkası değildir. Modern bilim, doğa yasalarını, nedensellik ilişkisini ve bu gibi çürütmüştür ve akıl, anlaşılmaz olanın, Tanrı'nın gerek atomlar, gerekse sanal sayılar dünyasındaki egemenliği karşısında teslim olmak zorundadır. Törles buna hazır değildir. Eğer matematik bana acı çektiriyorsa, ben bunun arkasında sana göre çok daha farklı bir şey arıyorum. Doğaüstü olanı değil, özellikle doğal olanı arıyorum. Anlıyor musun? Musul için uç dışılığın yadsınması, gerçekliği tedirgin edici ve maskeli diye algılamasına ve bu gerçekliğin arkasında henüz biçimlendirilmemiş bir olasılıklar dağarcığının varlığını sezmesine karşın son derece belirleyici bir özelliktir. Karanlığa eğilim göstermesine karşın akıldan vazgeçmez. Sanal sayıları da doğal olanın alanına sokmaya çalışır. Öğrenci Törles, olasılığın sezgiden, duygudan, özlemden, vizyondan, sarsıntılardan ve ütopyadan yansıyan belirsiz, herhangi bir biçimde somutlaşmamış sonsuzluğu ile hep parçalar halinde kaldığı için ancak düş kırıklığına yol açan eylem ve gerçeklik arasındaki yaşanmış çelişkiyi çözmek amacıyla ciddi çaba harcar. Sanki insanın etrafına görünmeyen bir sınır çekilmiş. Bu sınırın ötesinde hazırlananlar ve uzaktan yaklaşanlar, sisli bir deniz gibi hep değişen koskoca görüntülerle dolu. İnsana yaklaşan, eyleme dönüşen, yaşamına çarpan, insani boyutlar ve çizgiler taşıyan, saydam ve küçük bir şey ve insanın sürdürdüğü yaşam ile duyumsadığı, sezdiği, uzaktan gördüğü yaşam arasında o görünmeyen sınır sanki dar bir kapı gibi. Olup bitenlerin görüntüleri insana ulaşabilmek için buradan sıkışarak geçmek zorunda. Burada edebi ve kesinlikten uzak bir dinle aldatılan artık bireyci olmuş bir dünyada insanoğlunun tek başına kalışı ve parçalanışıdır. Ama aynı zamanda da insanlığın eserlerinin her zaman yine insanlığın düşlerinin küçük bir kesri olduğu gerçeğidir. Musil'in ilk romanından onun yaşantısının, onun yaratısının bütününün leitmotiflerini algılayabilmek olasıdır. Burjuva dünyasının çöküşü ve yozlaşması, artık düzen olmaktan çıkmış bir düzen ve onun kabuklarını kırıp dışarı çıkan acımasızlık ve barbarlık, duygu ile eylem arasındaki uçurum, kurumuş bir toplumda insanın yalnızlığı, kırılganlaşmış gerçeklik, bir başka konuma, yaşamda yeni bir bütünlüğe ve içeriye duyulan özlem. Deneyler. Musil bu ilk romandan sonra yıllarca iki uzun öykü üzerinde çalıştı ve bunları 1911 yılında Birleşmeler adı altında Die Vereinigungen yayınladı. Bu öyküler ayrıntılardaki onca güzelliğe karşın edebiyat bağlamında başarısız deneylerdir. Musil, burjuva dünyasının yalancılığına karşı muhalefetten kaynaklanma ve Frank Wedekind'inkini ya da genç Karl Kraus'inkini çağrıştıran bir coşkuyla temayı ayağına dolamış, itici olanı abartmıştır. İlk öyküde cinsel sadakatsizlik, büyük bir aşkın bitişi olarak değil, fakat onun asıl onaylanışı, bir duygunun yüceliğini ölçmek amacıyla en aşağılık gerçekliğe iniş diye yorumlanır. İkinci öyküde ise aşkın yalnızlığı duygusu, başka deyişle bir tanrının ya da bir hayvanın dışında hiçbir ötekini çekemeyen olağanüstü güçlü bir duygu abartıya götürülür. Ayrıca bu öykülere o kadar şey doldurulmuş ve yüklenmiştir ki bunca yükün altında öyküler ancak güçlükle ilerler. Bunu Musil de biliyordu. İlk öyküsü için güncesine şu notu düşer: güzel bölümler ama fazla deneme niteliğinde, birbirine dikilmiş gözlemler, bir tema bahanesiyle yapılan entelektüel gevezelikler. Maneviyatım çok bozuldu. Eve dönerken metnin üzerinden son geçiş sırasında imgelerin ağırlığı nedeniyle yorgunluğa yol açmamak için tek tek her sahnenin çekirdeğini oluşturan tuhaf entelektüel perspektifleri daha da keskin kılmaya, daha entelektüel olmaya karar verdim. Deney elbet büyük bir yazarın çapında olmak üzere yine de başarısızlığa uğramıştır. Daha sonraki bir not. Bir defa da çok şey istiyorum. Bu büyük yanlışı ilk denemelerimden, birleşmelerden başlayarak neredeyse niteliksiz adama kadar ineledim. Bu yüzden ortaya tutuk bir şeyler çıktı. Törles'te insanın ayıklama yapabilmesi gerektiğini henüz biliyordum. Şunu da eklemeliyim. Ve ne istediğimi bildiğim çok ender oluyor. Alışılmadık üslupta bir dizi denemenin ardından 1920 yılında Hayalperestler, Die Schwärmer adlı oyun yayımlandı. Musil'in en acımasız eleştirmeninin, yani kendisinin daha sonraki saptamasıyla bu eser, dramatik iskeletten yoksun, tinsel malzemeden oluşma bir sisti. 1924'te Üç Kadın, Drei Frauen başlığıyla yayımlanan öyküler de kısmen hala çok tartışma götürür niteliktedir. Grigia ve Portekizli Kadın, Portugiesen adlı öykülerde olay örgüsü, atmosfer ve lirizm yüzünden bulanıklaşır. Özellikle Grigia'da kendini belli eden güce ve zarafete karşın okur, kendini doyuma ulaşamamış hisseder. Buna karşılık hem yalın hem de zengin olan Tonka, son derece belirgin kenar çizgileriyle, derin bir arka plandan öne çıkışıyla çok güzeldir. Genç bir soylu erkek ile halktan bir kız, Avusturya edebiyatında hep yinelenen bir tema, bu öyküde aşırı duygusallığın lavanta kokularını taşımaksızın katı ve acımasızca, belki de toplumsal öğeye aşırı tasarruftan yana bir tutumla değinilerek anlatılmıştır. Bütün hazırlıkların ardından Niteliksiz Adam adlı büyük roman üzerindeki çalışmalar başlar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Thomas Mann, THOMAS, MANN, Klagenfurt, KLAGENFURT, Die Verrungen des Orbings Törles. D-I-E V-E-R W-I-R-R-U-N-G-E-N D-E-S Z-E G-L-I-N-G-S Törles. T-Ö-R-L-E Alman B's. Writing. R-E-I-T-I-N-G B-E-I-N-E-B-E-R-G Basini. B-A-S-I-N-I Leitmotiv. L-E-I-T-M-O-T-I-F-L-E Die Verrungen. D-I-E V-E-R-E-I-N-I G-U-N-G-E-N Frank Wedekind. F-R-A-N-K W-E-D-E-K-I-N-D Karl Kraus K-A-R-L-K-R-A-U-S Die Schwärmer D-I-E-S-C-H W-A-R-M-E-R Drei Frauen D-R-E-I-F-R-A-U-E-N Griegia G-R-I-G-I-A Portugiesin P-O-R T-U-G-I-E-S-I-N Tonka T-O-N-K-A